Ayrım 16. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 161. Cinayet soruşturmaları da tarih bilimi gibidir. Leyla Barkın henüz ortalıkta yoktu ama akşamın soğuk griliği usulca çökmeye başlamıştı Sultanahmet Meydanı'nın üzerine. Turist grupları ağır ağır ortalıktan çekilirken çoğu kestane ve çınardan oluşan görkemli ağaçların sürekli konukları sığırcıklar, sürüler halinde dallara konup kalkıyor, uzun uykularına dalmadan önce günün son ışıklarının tadını çıkarmaya çalışıyorlardı. İçinde Bizas ile Konstantin'in madeni paralarının bulunduğu deri çantamın sapını sıkıca kavrayıp çoğu orta yaşın üzerindeki İngilizlerden oluşan en az 20 kişilik son turist kafilesinin arasından geçerek ulaştım dikili taşa. Çocukluğumdan beri defalarca ziyaret etmiş olmama rağmen üzerindeki hiyeroglifleri her defasında yeniden görüyormuşum duygusuna kapıldığım bu pembe granitten yontulmuş taşın önünde durup sert gövdesine büyük bir ustalıkla kazınmış dünyanın en eski dillerinden birinin tuhaf şekillerini incelemeye koyuldum. Kartallar, aslanlar, gözler, güneşler, dalgalı nehirler, uçsuz bucaksız çöller, bilmediğim bir dilin bilmediğim simgeleri. Muhteşem değil mi? Başımı çevirince arkamda dikilen Leyla Barkın'ın ela gözleriyle karşılaştım. Hayır, bana bakmıyordu. O da hayranlıkla dikili taşın üzerindeki simgeleri süzüyordu. Dalgın dalgın sürdürdü sözlerini. Kim der ki 3500 yıllık diye, sanki yepyeni. Biennale hazırlanan günümüz sanatçılarından birinin yapıtı gibi. O kadarını bilmiyordum ama olağanüstü bir eser olduğu kesindi. Yeniden dikili taşa bakarak sordum. Konstantin mi diktirmiş bunu? Hayır, birinci Theodosius. Ama haklı olduğunuz bir yan var. Taşı ilk fark eden Konstantin olmuş. O zamanlar bu obelisk Mısır'da Annu kentinde dikiliymiş. Karşısında öğrencisi varmış gibi ders verir bir edayla konuşuyordu. Hiç alınmadan sordum. Niye orada dikiliymiş? Cahilliğimi hoşgörüyle karşıladığını belirten kalender bir anlam canlandı yüzünde. Çünkü bu taş Roma İmparatorluğu'nun başarıları için değil, Firavun 3. Tutmosis'in zaferleri için yontulmuş. Anıtın kuzeybatı cephesine yöneldi. Bakın burada yazıyor işte. Deminden beri anlamını çözmeye çalıştığım metni kolayca okudu. 18. sülaleden yukarı ve aşağı Mısır'ın sahibi 3. Tutmosis, Tanrı Amon'a kurbanını sunduktan sonra Horus'un yardımıyla bütün denizleri ve nehirleri hükmü altına alarak hükümdarlığının 30. yılı bayramında bu sütunu zamanın getireceği bütün bayramlar adına yaptırdı ve dikti. Karanlıkla birlikte koyulaşan gözleri yorgun yüzümde durdu. Romalılar Mısır'ı fethettikten sonra birçok imparator bu taşı görmesine rağmen pek umursamamış. Ta ki Büyük Konstantin'e kadar. Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma'dan Bizantiyon'a, yani yıllar sonra kendi adıyla anılacak bu kente taşıyan Konstantin, yeni şehrini güzelleştirmek için dünyanın her yanındaki görkemli anıtları, heykelleri, sanat yapıtlarını buraya toplamak istemiş. Amacı Bizantiyon'u yeryüzünün en güzel kenti yapmakmış. Bu amaçla Mısırlılara da tatlı sert bir mektup yazarak şöyle demiş: "Gemileriniz Karadeniz'e çıkarken sizleri cömertçe karşılayan ve beslenmesine yardımcı olduğunuz bu şehrin güzelleşmesine katkıda bulunmanız için bu yekpare taşı yollamanız yerinde olur." Mısırlılar da yollamışlar mı diye merakla sordum. Orası belli değil. Dikili taşın ne zaman bu şehre geldiği bilinmiyor. Bilinen taşın buraya geldikten sonra da uzunca bir dönem Kadırga Limanı'nda kaldığı. Dikili taşın bu kaidenin üzerine oturtulması için 1. Theodosius'un başa geçmesi gerekmiş. Theodosius kazandığı zaferlerin şerefine dikili taşı hipodroma getirmek istemiş. Fakat bu sanıldığı kadar kolay olmamış. İmparatorun Kadırga Limanı'ndan hipodroma kadar özel bir yol yaptırması gerekmiş. Ancak 3 gün süren zorlu bir taşıma sürecinin ardından taş buraya kadar getirilebilmiş. Eliyle alttaki kaideyi gösterdi. Taşı bunun üzerine oturtmak ise kimilerine göre 30, kimilerine göre 32 gün sürmüş. Bakın şuradaki Grekçe yazı şöyle diyor: "Hep yerde duran bu taşı dikme cesaretini İmparator Theodosius gösterdi ve ona Proclus yardım etti. Taş bu şekilde 32 günde yerine dikildi. Şuradaki Latince yazı ise doğrudan taşın ağzından yazılmış. Önceleri direnmiştim. Fakat Yüce Efendimizin emirlerine itaat ederek yenilen tiranlar üzerinde zafer çelengini taşımam gerekti. Her şey Theodosius ve onun her zaman yaşayacak olan sülalesine boyun eğiyor. Ben de boyun eğdim. Ve Reis Proclus'un idaresi altında 3 tane 10 günde bu meydanda yükselmek zorunda kaldım. Gülümseyerek kaidenin üzerindeki insan kabartmalarını gösterdim. Bunlar kim? Theodosius ile ailesi. Kaidenin şu yüzünde de taşın dikilişinin öyküsünü kabartmalarla anlatıyor. Bir süre daha kabartmaları izledim. Evet, ilginçti. Ama beni ilgilendiren Theodosius değil, başka bir imparatordu. Bu meydanı yaptıran da Konstantin miydi? Hipodromum demek istiyorsunuz diye düzeltti beni. Evet, burada bir hipodrom vardı. Ama hipodromu yaptıran Konstantin değil, ondan yıllarca önce yaşayan Septimus Severus'tu. Konstantin Bizantion'u başkent yapmaya karar verince hipodromu da genişletti. Eliyle kendi çevresinde bir daire çizdi. Burayı at yarışlarının yapıldığı, gladyatörlerin ölümüne dövüştükleri, ayaklanmaların yaşandığı bir arena olarak düşünün. Etrafı mermer ve taştan oturma sıralarıyla çevrilmiş kocaman bir arena. Tam ortasında imparatorluğun değişik vilayetlerinden getirtilen bu dikili taş, şuradaki yılanlı sütun ve az ilerideki örmeli sütun gibi anıtsal yapıtlar. Gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz Nevzat Bey? Sanki yapamayacağımdan korkuyormuş gibi beni cesaretlendirdi. Zor değil, sadece hayal edin. Zor olmadığını biliyordum. Dün gece rüyamda az kalsın bu arenada öldürülüyordum diyecektim, vazgeçtim. Muhteşem bir yapı olmalı diye destekledim sözlerini. Kaç kişilikmiş? 100.000 kişiyi alabildiğini söylüyorlar. Birbirleriyle kıyasıya yarışan arabalar bu arenayı tam 7 kez dönerlermiş. Eliyle en sondaki sütunu gösterdi. Örmeli sütun yarışçılara nereden döneceklerini gösteren işaretçi görevini görürmüş. Yaz güneşinin altında derileri pırıl pırıl yanan kahverengi, siyah beyaz atların çektiği, süslü yarış arabalarının bütün hızlarıyla meydanı döndükleri canlandı gözlerimin önünde. Arabaları çeken atlar kadar gergin, ter içinde kalmış sürücülerin haykırışları yankılandı kulaklarımda. Ama Leyla'nın sesi bastırdı hepsini. 7. turu birincilikle bitiren yarışçılara imparator hediyeler sunarmış. Onlar halkın kahramanları olurlarmış. Neden 7 kez? Romalılar 7'nin kutsal ve uğurlu bir sayı olduğuna inanırlardı. Muhtemelen İonyalı Pisagor'un mirası. 7 kritik olayların sayısıdır. Gizemi ve gücü temsil eder. 7 gün, 7 ay, 7 yıl. Bu nedenle olsa gerek. Konstantin başkentini Roma'da olduğu gibi 7 tepe üzerine kurdu. Sarayındaki büyük salonun adını 7 kandil koymuştu. İmparatoru korumakla görevli 7 muhafız alayı vardı. Bildiğiniz gibi Müslümanlıkta da 7 sayısı önemlidir. Kur'an'da Mülk suresinde göğün 7 katlı olduğundan söz edilir. Hac sırasında Kabe'nin etrafında 7 kez dönülür. Aslına bakarsanız bütün kültürler birbirlerinin devamıdır. Nevzat Bey, hiçbiri ötekinden bağımsız değildir. Şu an Sultanahmet Camii'nin minarelerindeki inceliğe bakın. Gümrah kestane ağaçlarının arkasında ışıkları yeni yeni yanmaya başlayan görkemli camiye baktım. Bu tarihi ibadethanenin altı minaresi an be an çöken gecenin altında kainatın büyük sırrına erişeceklermiş gibi birbirleriyle yarışırcasına uzanıyorlardı gökyüzünün derinliklerine doğru. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa, ustası Mimar Sinan'dan öğrendiklerini kendi hünerinde katarak bu olağanüstü eseri yaratmış. Bir de karşısındaki Ayasofya'ya bakın. İki muhteşem mabet, iki görkemli tapınak. Eğer Ayasofya olmasaydı Sultanahmet Camii'de olmazdı. Yani Hristiyanlık olmasa, Müslümanlık, Yahudilik olmasa Hristiyanlık olmazdı. Şöyle de diyebiliriz. Eğer Sümerler olmasaydı Hititler, Hititler olmasaydı Antik Yunan, Antik Yunan olmasaydı Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu olmasaydı Osmanlı İmparatorluğu olmazdı. İnsanlığın büyük uygarlığını oluşturan değişik evrelerdir bunlar. Birini çekip alırsanız anlamsız bir boşluk doğar, tarihi tamamlayamazsınız. Konu giderek uzmanlık alanımın dışına çıkıyordu. Böyle giderse bütün kontrolü Leyla Barkın'ın eline verip sessiz bir dinleyici olmayı kabul etmek zorunda kalacaktım. Tarihi severdim ama karışık bir soruşturmanın ortasında olmadığım zamanlarda. Tıpkı cinayet davaları gibi diyerek konuyu soruşturmamıza getirmek istedim. Evet, cinayet soruşturmaları da tarih bilimi gibidir. Her olay, her ayrıntı, her bilgi birbiriyle ilintilidir. Eğer siz bunlar arasındaki bütünlüğü koparırsanız, cinayeti kimin işlediğini asla bulamazsınız. Tıpkı sizin tarihe baktığınız gibi, biz de soruşturmaya bir bütün olarak bakarız. Küçük bir kahkaha attı. Ömür adamsınız Nevzat Bey. Yani artık cinayet meselesine gelelim mi demek istiyorsunuz? Aslına bakarsanız, bütün bu anlattıklarınız da soruşturmayla ilgili. Bildiğiniz gibi katil, bu kentin en eski simgelerini kullanarak adeta bize tarih dersi vermek istiyor. Birden ciddileşti Leyla. Yani katilin de bir tarihçi olabileceğini mi söylüyorsunuz? Sesi de yüzü gibi gergindi. Kendisini suçladığımı mı düşünüyordu? Sizin meslektaşlarınızdan biri mi? Yok canım, hiç sanmıyorum. Bence katil tarihi kullanarak bize mesaj vermek isteyen biri. Hatırlamaya çalışarak duraksadım. Siz de böyle söylemiştiniz değil mi? Yanlış bir şey söylediğini düşünerek paniğe kapıldı. Nasıl? Ne söylemiştim? Durun durun, telaşlanmayın lütfen. Yanlış bir şey söylemediniz. Onu yatıştırmaya çalışıyormuş gibi görünmeme rağmen aslında içine düştüğü kararsızlıktan son derece memnundum. Telaşa kapıldığım filan yok, dedi toparlanarak. Ne söylediğimi merak ettim sadece. Hatırlasanıza, emniyette benim odamda birkaç saat önce. Dur bakayım, tam olarak şöyle demiştiniz. Galiba katil bir mesaj vermek istiyor. Ben de kesinlikle haklısınız. Katil ya da katiller bir mesaj vermek istiyor diye desteklemiştim sizi. Sakinleşir gibi oldu. Evet, evet, hatırladım. Şimdi de öyle olduğunu sanıyorum. Düşünsenize Nevzat Bey, iki kişiyi öldürüyorsunuz. İlk cesedi bu kentin kurulduğu bölgeye bırakıyorsunuz. Üstelik zavallının avucuna Kral Bizas'ın sikkesini koyuyorsunuz. İkinci kurbanı bu kenti Roma'nın başkenti yapan Konstantin'in sütununun dibine bırakıyorsunuz. Onun avucuna da Konstantin'in sikkesini koyuyorsunuz. Adamların mesaj vermek istedikleri çok açık değil mi? Aynen öyle. Ama vermek istedikleri mesaj ne? Yanıtlaması için bir süre bekledim. Leyla'dan ses çıkmayınca kendi tahminimi açıklamak zorunda kaldım. Acaba bu kente zarar veren insanlar ölümü hak ediyor mu demek istiyorlar? Yanlış anlamayın ama gerek sizin söylediklerinizden, gerekse hakkında yaptığımız araştırmalardan çıkan sonuç, eski kocanızın yani Necdet Denizel'in bir anlamda bu kentin tarihine ihanet ettiği, onu üzecek sözler söylemiş gibi çekingen bir tavırla Leyla'ya baktım. İhanet etti derken insafsızca davranmıyorum değil mi? Hayır, dedi kararlılıkla başını sallayarak. Necdet gerçekten de bu şehre, daha doğrusu kendi ideallerine ihanet etti. Sustu. Sonra merakla bana döndü. Şu ikinci kurban, yani Mukadder Kınacı, onu da araştırdınız mı? Araştırdık. Öğleden sonra kızıyla görüştüm. Efsun Hanım'la. O da babasının şaibeli işlere bulaştığını itiraf etti. Daha da ilginci, Necdet de Mukadder'in birbirlerini tanıdıklarını söyledi. Ne şaşırdı ne de tuhafına gitti. Bunu biliyor muydunuz diye üsteledim. Bilmiyordum ama birbirlerini tanıyor olabilirler. Biri şehir planlamacısı, öteki sanat tarihçisi. Aynı bilirkişi heyetinde yer almış olmaları büyük olasılık. Ve her ikisi de Adem Yezdan'ı tanıyormuş. Bizim için oldukça önemli olan bu bilgi bile heyecanlandırmadı onu. Bunu da mı kızı söyledi? Aslında tam bir zanlı gibi davranıyordu Leyla. Duygularını, düşüncelerini gizleyerek kimlerle konuştuğunu, neler bildiğimi öğrenmeye çalışıyordu. Evet, dedim rahatlaması kendisinden ve sevgilisinden kuşkulandığımızı düşünmemesi için. Evet, Efsun söyledi. O da mı Adem Yezdan'ın suçlu olduğunu düşünüyor? Sevince benzer bir tını hissettim sesinde. Soruşturmanın bu yönün kaymasından son derece memnun gibiydi. O kadarını söylemedi, adamı tanımıyormuş. Sahi siz ne kadar tanıyorsunuz bu Adem Yezdan'ı? Biraz anlattınız gerçi ama ayrıntılar lazım. Yani gerçekten yasa dışı işlere bulaştı mı? Yoksa mevzuatın boşluğundan yararlanmaya çalışan uyanık bir iş adamı mı? Yanıtlamak yerine arkamızda kırmızı ışıkla aydınlatılan taş duvarında Türk İslam Eserleri Müzesi yazan tarihi binayı gösterdi. İsterseniz İbrahim Paşa Sarayı'na girelim. Orada daha rahat konuşuruz. Orası müze değil mi? Yine o kendinden emin, bilmiş ifade belirdi yüzünde. Şimdi müze ama 400 küsur yıl önce Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukluk arkadaşı ve veziri İbrahim Paşa'nın sarayı olarak yapılmıştı. Başka soru sormamı bile beklemeden müzeye doğru yürüdü. Bir an annemi hatırlayıp çocukluk günlerime dönmüş gibi hissettim kendimi. Ne yalan söyleyeyim, rahatsız olmuştum. Ne ben küçük bir çocuktum artık, ne de bu kadın annem. Öte yandan Leyla bu konunun uzmanıydı. Onunla görüşme nedenlerinden biri de buydu zaten. Üstelik zanlılardan biriydi. Her ne kadar hoşlanmasam da onun söyleyeceklerini dinlemek, beni nereye yönlendirmek istediğini anlamak, gizlemeye çalıştıklarını öğrenmek zorundaydım. Bu yüzden tıpkı annemin peşinden müze müze dolaştığım çocukluk günlerimde olduğu gibi çaresiz sürüklendim ardı sıra Leyla Barkın'ın. İktidar kanla beslenen bir organizmadır. Türk İslam eserleri müzesinde iyi tanıyorlardı Leyla Barkın'ı. Bu yüzden müzenin ziyaret saatinin geçmiş olmasına rağmen içeri girmemize izin verdiler. Kapıdaki görevliden güvenlikçiye kadar karşılaştığımız herkes saygıyla selamladı bizi. Dik merdivenleri tırmanarak büyükçe bir bahçeye ulaştık. Hayranlıkla taş binayı süzdü Leyla. Güzel değil mi? Fikrimi söylememi bile beklemeden heyecanla sürdürdü. Padişahlar için yapılmış olanların dışında İstanbul'da sağlam kalan tek saray. Önemli bir sır verecekmiş gibi gözlerini kısmıştı. Biliyor musunuz, İbrahim Paşa aynı zamanda Kanuni'nin eniştesiydi. Ama ne padişahla yakın arkadaşlığı ne de kız kardeşinin kocası olması kurtarabildi onu. Kanuni'nin büyük aşkı Hürrem Sultan'ın kışkırtması sonucu İbrahim Paşa bizzat padişahın emriyle boğdurularak öldürüldü. En yakın arkadaşı tarafından idama yollanan İbrahim Paşa'nın nasıl bir düş kırıklığı yaşadığını hayal etmeye çalıştım. Acaba öldürülürken de her şeye rağmen padişaha bağlılığını korumuş muydu? Yoksa ömrünün boşa geçtiğini düşünerek büyük bir mutsuzluk içinde mi can vermişti? Buradan Nevzat Bey, pek de yüksek olmayan genişçe merdivenleri gösteriyordu Leyla. Buradan çıkacağız. Çıktık, merdivenleri aşarak terasa ulaştık. Teras olduğu gibi Sultanahmet Meydanı'na bakıyordu. Sarayın ön bahçesindeki uzun boylu çam ağacıyla akasyanın gümrah dallarının arasından dikili taş görünüyordu. Başımı sağa çevirince yılanlı sütunla örme sütun çarptı gözüme. Roma İmparatorluğundan günümüze miras kalan bu üç anıt zamanın kutsal bekçileri gibi akşamın bu saatlerinde giderek ıssızlaşan tarihi meydanı bekliyorlardı sessizce. Kafeteryada oturacak yer bakınırken gençten bir adam telaşla yaklaştı yanımıza. "Merhaba Leyla Hanım, hoş geldiniz." "Merhaba Raşit, hoş bulduk." Leyla'nın gözleri boş masaları dolaştı. "Kimse kalmamış, kapatmış mıydın yoksa?" "Hayır hayır, buyurun lütfen." Elimdeki çantayı gösterdiği masanın üzerine koydum. Leyla meydanı yandan gören iskemlelerden birine oturdu. Ben de karşısındakine geçtim. Raşit kibarca sordu. "Ne içersiniz?" İkimizin de isteği aynıydı. Çay. Ezilip büzüldü adamcağız. "Şey Leyla Hanım, çayımız taze değil. Türk kahvesi yapsam?" Leyla ile birbirimize baktık. Bize uyardı. "Tamam, iyi olur." "Leyla Hanım orta içer," dedi mahcubiyetinden kurtulan Raşit. "Siz nasıl alırdınız kahvenizi?" "Az şekerli." Raşit ocağının başına dönerken artık karanlığın iyice çöktüğü meydanı süzmeye başladı Leyla. "Burasını çok severim." Hayranlığın çocuksulaştırdığı gözlerini bana çevirdi. "Bu meydan şehrin yaklaşık 2000 yıl boyunca yaşadıklarının tanığıdır. Onlarca kral, onlarca imparator, onlarca padişah. Dünya ölçüsünde kazanılmış zaferler, yağmalamalar, çılgın eğlenceler, zafer şenlikleri. İmparatorluğu, saltanatı sarsan ayaklanmalar, salgın hastalıklar, depremler, kuraklıklar, yani bu şehrin başına ne gelmişse hepsini görmüştür bu meydan." Saygıyla tamamladı sözlerini. Ama bakın nasıl da engin gönüllü bir sükunet içinde. Sanki tarihin her döneminde yaptığı gibi bugün de yaşananları taşlarının, demirlerinin, ahşaplarının katı belleğine sessizce kaydediyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa 169.